Ayrım 29, Şahmat Mario Mazzanti, sayfa 384. Mitnik, beyaz gölge orada mısın? Mitnik tekrar yazmaya başlamadan önce bir dakikadan fazla bekledi. Yarım saattir uğraşıp duruyordu. Mitnik, beyaz gölge. Bu sefer cevap hemen geldi. Beyaz gölge, Mitnik, tanrım bu ne sürpriz. Mitnik, selam gölge. Beyaz gölge, hala yaşıyor musun sen? Senin artık bir efsane olduğuna inanmaya başlamıştım. Mitnik, efsaneler ölümsüzdür. Beyaz gölge, nasılsın bakalım ufaklık? Mitnik, idare ediyorum. Beyaz gölge, tüm o yediğin ton balıkları hala daha ağzına sıçmadı mı? Mitnik, ton balığı ve kuru fasulye benim beden sistemim için gerekli olan enerji kaynakları. Beyaz gölge, son konuştuğumuzdan beri çok zaman geçti. Mitnik, yardıma ihtiyacım var gölge. Beyaz gölge, elbette söyle lütfen. Mitnik, internette dolanan birini bulmam gerekiyor. Burada şehirde yaşıyor. Beyaz gölge, nasıl bir tip? Mitnik, çok sıkı, senin yaşlarında zarar veren birisi. Ekran donup kaldı. Mitnik, gölge. Beyaz gölge, mayınlı tarlaya girmişsin sen evlat, fişi çekiyorum. Mitnik, sadece bir dakika, bırak anlatayım. İstediğin zaman bağlantıyı kesebilirsin. Beyaz gölge, burada ispiyoncular barınamaz, bunu bilmen gerekir. Kim için çalışıyorsun Mitnik? Mitnik, bunu kendim için yapıyorum. Gölge, polisin ya da özel güvenliğin bir ilgisi yok, seni temin ederim. Yeniden sessizlik oldu. Mitnik, verdiği zararlar internet üstünden değil, bunları gerçek hayatta yapıyor, ciddi zararlar. Beyaz gölge, güvenebilir miyim? Bir black hat söz konusu olsa bile. Dipnot, siyah şapka, hacker jargonunda beyaz şapkadan farkı, hiçbir neden olmadan sadece zarar vermenin zevkini tatmak için sistemlere girenler. Saçma bir duruma düşmek istemiyorum. Mitnik, bir zamanlar sana bir sözüm yeterdi. Beyaz gölge, bir zamanlar bizden biriydin. Mitnik, dışarıda verdiği zararlar çok ciddi boyutta ve çok yakında yenilerinin olacağına dair söz veriyor. Beyaz gölge, ne tip zararlar? Mitnik, daha fazlasını söyleyemem. Bana güvenmek zorundasın. Ekran hareketsiz kaldı. Mitnik, bir arkadaşım büyük tehdit altında. Yardımına ihtiyacım var gölge. Beyaz gölge cevap verene kadar birkaç saniye geçmesi gerekti. Beyaz gölge, bulmamız gereken şu tipi anlat biraz, sana yardım edeceğim ufaklık. Greta televizyonu açtı, eve tam öğlen haberlerine yetişecek vakitte gelmişti. Açılış müziğinden sonra ekran Montanari'nin yüzüyle kaplandı. Sevgili izleyiciler, değerli seyircilerimiz, bu haber bültenimizi çok güzel, hatta harika bir haberle açıyoruz. Görüntü adamı boydan yarım alacak şekilde uzaklaştı. Size bu kadar çabuk vermeyi ummadığımız bir haber bu. Dudaklarındaki gülümsemeyle kısa bir ara verdi. Kamera değişti, Montanari başını sağa döndürdü, yine tüm ekranı kapladı. Greta Alfieri döndü, yaşadığı saldırıdan ve hepinizin çok iyi bildiği trajik gelişmelerden sadece birkaç gün sonra Greta Alfieri aramıza dönmek istedi. Yine güzel bir gülümseme. Hiçbirimiz beklemezken onu yayın ekibimizin karşısında buluverdik. Ama iş arkadaşlarımızdan biri hepinizin evinde olan küçük tipteki video kamerasıyla o anı görüntülemeye çalıştı. İşte o görüntüler. Ekranda ilk görüntüler belirdi. Kadrajda yayın departmanının bir bölümü görünüyor. Kamera bir masanın yakından ve uzaktan detay görüntülerini almakta. Arkadan gelen sesler ise büyük ofislerdeki olağan gürültüler. Birden arkadan farklı sesler duyuluyor, salondaki alçak sesteki konuşmalar birden şaşkın bir hayret ifadesine dönüşüyor ve insanların hep bir ağızdan "Oo!" dedikleri duyuluyor. Kamera hızlı bir şekilde 180 derece dönüyor, o esnada görüntüler biraz karışıyor, sonra hafifçe sallanarak duruyor. Görüntü salonun girişinde duran bir kadının görüneceği kadar yakınlaşıyor. Ve bu kadın Greta Alfieri. Herkes ayakta ama hiç kimse masanın başından ayrılmıyor. Salonda çınlayan bir alkış kopuyor. Görüntü Greta Alfieri'nin yüzünü alıyor. Alfieri şaşkın ama gülümsemiyor. Gözleri boş bir şekilde bakarken kaşlarını şüpheyle indirip kaldırıyor. Görüntü biraz uzaklaşarak Montanari'yi de alıyor. Gömleği ve pantolon askıları görünüyor. Kocaman bir gülümsemeyle kollarını açarak Greta'ya doğru ilerliyor. Montanari onu uzun ve içten bir şekilde kucaklarken Greta'nın kolları iki yanında sallanmaya devam ediyor. Duygusallık en üst boyutuna ulaşıyor. Kamera etraflarındaki izleyenlere dönüyor. 32 dişi meydanda alkışlayan insanlar, redaksiyon ekibi ve sekreterler. Hiçbirisi bu duygusal anda gözyaşlarına hakim olamıyor. Görüntüler sona eriyor ve ekranda tekrar Montanari beliriyor. Görüntüler elbette ki yüksek kalitede değil ama bu bültene Greta Alfieri'nin dönüşünden duyduğumuz mutluluğu sizinle paylaşarak açmak istedik. Yeniden bizimle ve yeniden sizlerle. Görüntü ikinci kameraya geçiyor. Pazartesi akşamı saat 21'de bu kanalda özel bir programda Greta yaşadığı her şeyi sadece bize anlatacak. Hepiniz davetlisiniz ve eskiden de söylendiği gibi yine bekleriz. Birinci kameraya geçiyor ve şimdi haberler, özetleri veriyoruz. Uzun karanlıklarla bölünen ışık dalgaları birbirini izliyordu. Ama bu karanlık öncekiler gibi derin ve net değildi. Yoğun, kıvamlı bir derinlikti. Tıpkı kuyuda olduğu gibi. Öğleden sonra, Greta içeriğini birkaç defa okuduktan sonra CD'yi yeni bilgisayarından çıkardı. Montanari'nin haberinin sebep olduğu öfke dolu kötü ruh hali yüzünden konsantre olmakta zorlanmıştı. Artık Claudio Morganti ile ilgili daha fazla şey biliyordu. Şehir dışındaki küçük bir kasabadandı ve bu suçları kendini ispat etmek için işlediğine şüphe yoktu. Başarılı öğrenciliği ona en önemli devlet üniversitelerinden birinin ekonomi ve pazarlama bölümünden yüksek dereceyle mezun olmasını sağlamıştı. Uzmanlaşmak için yurt dışında bir master programına katılmıştı ve sonra akademik kariyer yapmaya kararlı bir şekilde ülkesine geri dönmüştü. Uzun süre geçici bir pozisyonda kurumsal finansman direktörü olan büyük prestij sahibi Profesör De Zauli'nin asistanlığını yapmıştı. Rüyalar gün ışığıyla sona erer derler ama onun durumunda bu biraz daha uzun sürmüştü. Birkaç yıl küçük başarılar ve çok az para elde ettikten sonra yükselebileceğine dair bir ümidi kalmayınca üniversitedeki kariyerini terk etmiş ve ülkenin en önde gelen bankalarından birinde işe başlamıştı. Ancak orada da kariyeri zorla ve sarsılarak geçen ay Morganti'nin ani istifasına kadar devam etmişti. Greta Alfieri elini saçlarının arasında dolaştırdı. Geçen ay, yani Maccezi cinayetinden 2 hafta önce. 2 yıl süren çocuksuz bir evlilik yapmış, hiçbir arkadaşı, bilinen bir hobisi ya da tutkunu olduğu bir merakı yokmuş. Çevresinde ciddiyeti ve titizliğiyle tanınıyormuş. İş arkadaşları ve tanıdıkları onu anlaşılması güç biri olarak nitelendiriyormuş. Bir dedikoduya göre eski karısı onu başka bir erkek için terk etmiş ve doğal olarak daha önce polisle başı hiç derde girmemiş. Sıradan bir hikaye diye düşündü Greta, tıpkı diğerleri gibi küçük ve büyük hayal kırıklıklarıyla dolu. Sadece birkaç hafta önce Claudio Morganti'nin bu durumuna şanssızlık olarak nitelendirip konuyu kapatabilirdi. Oysa şimdi Klebs'in Morphe için çizdiği psikolojik profili düşündüğünde 35 yaşından büyük, bekar, yüksek öğrenim görmüş, ciddiyetiyle tanınan, koyu renk giysiler giyen, mesafeli olmayı seven, hepsinden önemlisi hak ettiği değeri hiçbir zaman göremediğini düşünen bir adam. Morganti bu profile tam uyuyordu. Asansör aşağı mı iniyordu? Maccezi cinayeti katilin cinnet geçirmesiyle gerçekleşmişti. Katil kapıyı zorlamamıştı, kendini içeri davet ettirmişti. İlk ileri sürülen tez bunun bir aşk cinayeti olduğuydu ve Morganti Adriana Maccezi'nin sevgilisiydi. Greta kafasını iki yana salladı. O olamazdı. Morganti Paola Cerni cinayeti işlendiğinde hapisteydi. Eğer Morphe oysa Greco ile cep telefonundan nasıl konuşacaktı? Hem sonra e-postayı nasıl gönderecekti? Ayrıca mağazanın video kayıtlarındaki adam da hiç şüphesiz o değildi. Ama o gece oradaydı ve asansörde kapalı kalmıştı. Asansör aşağı iniyordu. Neden yalan söylesin? Morganti ne görmüş olabilirdi ya da ne yapmış? Greco'yu Maccezi'nin evine o mu getirmişti? Cinayete o da mı karışmıştı? Peki o zaman Morphy? Hiçbir taş yerine oturmuyordu. Greta bir el hareketiyle kafasındaki tüm düşünceleri kovaladı. Basit varsayımlar üstüne oyun kartlarından bir kale kuruyordu. Akşam. Işık yüzmeleri artık kesilmeden aralıksız devam ediyordu. Birbirini takip eden elektrik akımları sanki kendi aralarında bir bağlantı kurmak istercesine ard arda koşturup duruyordu. Her biri Krebs'in varoluşunun bir parçasını oluşturuyordu sanki. Bunlardan bir tanesi daha düşük yoğunluktaki bir boşlukta asılı kaldı. Krebs'in sol elinin küçük parmağı neredeyse fark edilemeyecek kadar kımıldadı. Beyaz gölge, Mitnik orada mısın?
Mitnik buradayım, bir şeyler atıştırıyordu, ister misin?
Beyaz gölge, Tanrı beni korusun. O yağlı pençelerini temizlesen iyi olur, biraz konuşmamız lazım.
Mitnik, kulaklarımı açtım, seni dinliyorum.
Beyaz gölge, bu tipi yakalamak için ne kadar şansımız olduğunu biliyor musun?
Mitnik, neredeyse hiç.
Beyaz gölge, o zaman kendine bir piyango bileti al, ufaklık, elimizde bir ipucu var.
Mitnik, devam etsene, ne bekliyorsun?
Beyaz gölge, bu sıkı adamla ilgili etraftaki arkadaşlarıma birkaç soru sordum. Tabii adamı çok takdir ederek konuştum.
Mitnik ve?
Beyaz gölge, ve ortaya sağlam bir adamın ismi çıktı, bayağı sağlam. 40 yaşlarında ve alışverişlerini o mağazadan yapıyor.
Mitnik, başka bir şeyler öğrenebildin mi?
Beyaz gölge, ufaklık, seni de memnun etmek ne zor. Yarın onu iyi tanıyanlardan biriyle konuşmam gerek.
Mitnik, eğer bilgilerini paylaşırsan onunla ben de konuşabilirim.
Beyaz gölge, ve bir bok elde edemezsin. Bu senden çok daha kurnaz biri, sadece tanıdıklarıyla konuşuyor.
Mitnik, peki sen onu tanıyor musun?
Beyaz gölge, nadiren konuştuğum biri. Adı Dilsiz ve sanırım ne tip biri olduğunu anlamışsındır.
Mitnik, dinle gölge, sen uğraşma. Onunla ben konuşmaya çalışacağım. Bunu ayarlayabilir misin?
Beyaz gölge, bilmiyorum. Senin ismin hala önemseniyor. En azından deneyebilirim.
Mitnik, teşekkürler gölge.
Beyaz gölge, yarın görüşürüz Mitnik. İnternette ol.
5. gün, sabah. Greta Alfieri o gece bir rüya gördü. Yayındaydı ve haberleri sunuyordu ama bunu her zamanki yerinden yapmıyordu. Bir asansörde kapalıydı ve kat numaralarının olduğu yere yerleştirilmiş küçük bir kameranın karşısındaydı. Rejideki Klaps kulaklığından ona Brando'yu almaya gitmesi gerektiğini söylüyordu. Yine bornozu ve elinde bir fincan sıcak kahvesiyle Greta televizyonu açtı. Saat 8 bile olmamıştı. Kanalı Anselmi'nin sabah haberlerine getirdi.
Böylelikle zalim kader yakın zamandaki bir trajedinin kahramanları etrafındaki halkayı tamamlamak istemişe benziyor. Sevdiği kadının korkunç bir cinayete kurban gittiğini gördükten, bu cinayetin baş şüphelisi olarak hapishanelerle tanıştıktan ve medyanın boyunduruğu altında kaldıktan sonra dengesini tamamen kaybetti. Yaşamaya devam edecek gücü kalmadı.
Greta ekrandaki fotoğrafı tanıdı. Teni ürperirken Anselmi'nin sözleri çok uzaklardan geliyor gibiydi.
Doktor Claudio Morganti dün gece geç vakitte canına kıydı.
Greta Alfieri'nin elindeki fincan yere düştü ve kahve etrafa yayıldı. Tüm devreler yavaşça yeniden diriliyor. Klaps kendini derin bir uykudan uyanır gibi hissediyordu. Yatakta yatan bedenini hissetmeye başlıyordu. Her şey bir tarafa uyum sağlamakta karmaşa yaşıyor, nerede olduğunu ve bunun nedenini bilmiyordu. Gözlerini açmak ise çok umutsuz bir çaba gibi geliyordu. Bir kolunu oynattı, kafasını döndürdü ve sonunda gözlerini açmayı başardı. Beyni hala bu kadar karışık hareketlere hazır değildi. Her gördüğü şey belirsiz, beyaz bir ışık gibiydi. Klaps gözlerini kırptı, tekrar kolunu hareket ettirdi. Tüm bedenini hareket ettirmeye çalıştı. Bir gürültü duydu. Bu bir sesti, bir kadın sesi. Ne dediğini tam olarak anlayamıyordu. Garip bir aksanla konuşuyordu. Belki de yabancı bir dil diye düşündü. Doktor gelin, 3 numaradaki hasta ayılıyor. Umursamaz bir tavırla elindeki kağıtları dolduran doktor hemşireyi duyar duymaz ayağa fırlayarak Klaps'in baş ucuna geldi ve onu gözleri aralanmış ve elleri biraz titrer bir vaziyette buldu.
Bay Klaps, beni duyuyor musunuz?
Bu seferki bir erkek sesiydi. Çok yakın ve çok net. Sağ tarafında duruyordu.
Klaps içgüdüsel olarak bakışlarını o yana döndürerek bu gölgeli yüzün aydınlanmasını bekledi.
Ama bu yerde ne garip bir dil konuşuyorlardı böyle.
Bay Klaps, hastanedesiniz. Ben sizi tedavi eden doktorum ve her şey daha iyiye doğru gidiyor. Eğer söylediklerimi anlıyorsanız herhangi bir işaret yapın.
Klaps hareketsiz bir şekilde doktora bakmaya devam ediyordu.
Doktor daha yüksek sesle ve kelimeleri vurgulayarak tekrarladı. Bay Klaps, eğer beni anlıyorsanız bir hareket yapın. Ne isterseniz.
Hiçbir hareket yoktu.
Yatağın diğer tarafındaki hemşire seslenmişti bu sefer. Bay Klaps. Artık düşünceleri tamamen aydınlanmaya başlıyordu. Yanımdaki yabancı dilde konuşan adamın üstünde yeşil bir önlük vardı.
Klaps yavaş yavaş çevresini algılamaya başladı.
Arkadan gelen bip sesi, korkuluklu yatak, kolundan sarkan hortumlar.
Bir hastanedeydi. Ona ne olmuştu?
Hiçbir şey hatırlayamıyordu. Şimdi de sol tarafından bir kadın sesi geldi. Klaps bakışlarını ona çevirdi. Sarışındı ve gülümsüyordu.
Ona ne olmuştu? Hangi ülkedeydi?
Korkunç bir yorgunluk hissetmeye başladı. Tüm gücünü topladı. Ağzından dökülen kelimeler zayıf ama anlaşılırdı.
Neredeyim?
Hemşire doktora sordu.
Ne dedi?
Anlayamadım. Anlaşılmaz bir şey söyledi.
Klaps tekrar kendini zorlayarak sordu. Neredeyim?
Derenyim dedi. Sen de duydun mu? Öyle dedi değil mi?
Soyadı yabancı kökenliye benziyor. Belki de kendi ana dilinde konuşuyordur dedi hemşire.
Bay Klaps, beni duyuyorsanız sağ elinizi hareket ettirin.
Klaps hareketsiz kalmaya devam etti.
Sağ tarafınızdaki bayana bakabilir misiniz?
Hiçbir hareket yok.
Doktor hemşireye dikkatli ol manasında bir baş hareketi yaptı. Sonra Klaps'e dönerek askeri bir emir verir gibi sertçe gözlerini kapat dedi.
Klaps'in gözleri anında kapandı. Ne saçmalık bu böyle?
Emire benziyordu. Doktor ona anlayamadı, o dilde bir emir vermişti ve o farkına bile varmadan gözlerini kapatmıştı.
İşte yine aynı şey, yine aynı şeyi yapmıştı.
Klaps gücünün onu terk ettiğini hissetti.
Gördün mü?
Doktor kendiyle gurur duyuyor gibiydi. Biraz önce parlak bir tanı ortaya koymuştu. Hemen başhekime haber ver ve acil bir nörolojik konsültasyon talebinde bulun.
Tekrar işime döneceğim.
Greta lafı uzatmadı. Sadece kafedeki küçük masaya oturup kahvesini içecek kadar vakit geçirmişti.
Evet ya, Montanari'nin haberini gördüm.
Anselmi gülümsedi. Pazartesi sanırım değil mi?
Evet, anlaşmamızı hatırlıyorsun değil mi?
Kontratı yırtıp atarız, sorun değil.
Greta kahve fincanını tabağın üstüne döndürerek sessiz kaldı. Kafede kimsecikler yoktu.
Çok yazık ama.
Anselmi hiç de öyle üzgün gibi durmuyordu. Yine de birlikte çalışma şansınız olabilirdi. Çok büyük bir haber kanalından ilginç bir teklifi kabul etmek üzereyim.
Senin adına mutlu oldum dedi Greta gülümsemeye çalışarak.
Şu an için sana daha fazlasını söyleyemem. Büyük bir gösterişle geri dönüşünü ve...
Anselmi göğsünü şişirerek devam etti. Benim büyük bir televizyona dahil olmamı kutlarız. Burada değil tabii.
Etrafına bakındı ve ekledi.
Böyle şehir dışındaki küçük bir kafede demek istiyorum.
Eminim böyle bir fırsatımız olur. Greta saatine baktı. Artık işe dönmem gerek. Bu arada bu sabah Morganti'nin intiharı ile ilgili haberini gördüm.
Ne hikaye ama değil mi? 8. kattaki evinin penceresinden aşağı atlamış. Kaldırımın kenarına park etmiş bir avukatın BMW'sinin üstüne çakılmış. Arabanın üstü olduğu gibi çökmüş. Avukat kendini kaybetmiş.
Anselmi kıkırdadı.
Üstüne adama bir de park etme yasağı olan yere park ettiği için ceza yazmışlar.
Greta durumda Anselmi kadar eğlenecek bir taraf bulamadı.
Son saatlerde yeni bir gelişme oldu mu biliyor musun? Haberlerde verilenden fazla bir şey yok. Bildiğim kadarıyla Morganti depresyondaymış ve oldukça fazla sakinleştirici ilaç kullanıyormuş. Başına gelen onca şeyden sonra buna şaşmamak lazım. Bir de üstüne üstlük işsizmiş. Bir ay kadar önce çalıştığı bankadan istifa edip ayrılmış.
Arkasında intiharının nedenini açıkladığı bir not filan bırakmış mı?
Bilgisayarının ekranında yanıp sönen bir yazı varmış. The End. Yani son. Çok orijinal değil mi?
Yalnız mıymış bu?
Bu deli hareketi gerçekleştirdiğinde mi demek istiyorsun? Yalnızmış. Evin kapısı içeriden kilitliymiş. Polis kilidi kırmak zorunda kalmış.
Greta birkaç saniye içinden düşündü.
İyi o zaman, geç oldu. Şu kontratla ilgili kendimi rahat hissedebilir miyim?
Şimdiden yırtılıp atıldığından emin olabilirsin. Ve pazartesi için bol şans.
Anselmi ayağa kalktı. Greta gitmek üzere ayağa kalkmıştı ki bir an durakladı.
Olayla sensi mi ilgileniyor?
Sensi mi? Sıradan bir intiharla mı? Elbette hayır. Komiser Benny diye biri. Biraz garip ama sempatik. Gece nöbeti meraklısı bir adam.
29. ayının sonu. Sayfa 398.